Ayrım 17, sayfa 145. Yanılmış olabilirim. Kimse bundan kesin emin olamaz. Alt tarafı bir ip parçası. Eminim ki beni öyle merak uyandıran bir şekilde sorgulamasan belki de o ip değildi derdim. Galiba beni rahatlatmaya çalışıyordu. Unutma dedim. O benim beynimin yarattığı bir şey değil. Onu Behzat buldu. Lanet olsun. İşin tersliği de bu ya. Yüzünün hatları iyice gerilmişti. Behzat'tan şüphe edemem. O senin eski arkadaşın ve iş ortağın. Tutamadım kendimi. Yoksa ondan da mı kuşkulandın? Her şeyi ihtimal dahilinde görmek gerekir dedi. Hayretle yüzüne bakmıştım. Neler diyorsun sevgilim, nasıl olur? Bunca yıllık ortağımdan nasıl şüphe edersin? Henüz kimseyi suçlamadım. Suçladığım yok Murat. Sadece olası suçları beynimden geçiriyorum. Yapma Derya diye inledim. Sen bulanık suda balık avlıyorsun. Lütfen asıl gerçekleri yakalamaya çalış. Ortada beni çıldırtmaya çalışan biri falan yok. Ben bir hastalığa tutuldum. İflah olur muyum bilmiyorum ama durumum gittikçe kötüleşiyor. Gördüğüm kabuslar artıyor. Artık gerçeklerle rüyaları karıştırır hale geldim. Zihnimde sık sık unutkanlıklar oluyor. Düşünsene, daha dün akşam eve dönerken bir an annemi hatırlayamadım. Keza ne geçen pazarki sevişmemizi ne de konserde tanıştırdığını söylediğin kız arkadaşını da anımsamıyorum. Bütün bunlar bir başkası tarafından yapılabilir mi? Sorun ben de anlasana. Sevgilim susmak zorunda kaldı. Ama bu mantıklı açıklamalarım karşısında dahi rahatlamamıştı. Nedense hasta biri olduğumu kabullenmek istemiyordu bir türlü. Bu normal bir rüya mı yoksa sık sık gördüğüm kabuslardan biri miydi? Çıkamıyordum bir türlü. Hatta belki de uyanıktım. Elimden gelse kendime bir çimdik atıp hayal görüp görmediğimi kontrol etmek istiyordum. Yabancı olduğum bir yerdeydim. İlk defa gördüğüm bir ortam. Tenha, sakin bir çevre. Bir evin içindeyim, huzurluyum, geniş bir salon, hatta fazla geniş. Bol ışıklı, iyi ve pahalı eşyalarla döşenmiş bir ev. Etrafa bakınıyorum. Bu bir kabus değil. İçimde ne korku ne de yarış heyecanı var. Bilakis rahat ve güvende hissediyorum kendimi. Salon boş ama uzaklardan insan sesleri duyuyorum. Bazı konuşmalar aksediyor derinden. Meraka kapılıyorum. Acaba neredeyim diye. Duyduğum sesler yaklaşıyor. Gözlerim salonun giriş kapısına çevriliyor. Sanırım içeriye birileri girecek. Bekliyorum. Nihayet kapı açılıyor. Annemle babam giriyor içeri. İkisi de genç ve sağlıklılar. Babam sert adımlarla yürüyor. Hayret, rüyamda dahi onun felçli olmadığını anlıyorum. Sevinçle yerimden fırlıyorum. Ama sevincim yarım kalıyor. Annemin yüzü asık, suratı kederli. Yoksa ağlıyor mu? Suratındaki ifadeyi anlamak için gözlerim kısarak bakıyorum. İçim cız ediyor. Onu üzgün görmeye hiç alışık değilim. Aynı anda bir şeyi daha fark ediyorum. Sevgili annem ve babam salona girmelerine rağmen beni görmüyorlar. İnanamıyorum bir türlü. Yerimden kalkıp anne diye sesleniyorum. Niyetim niye ağladığını sormak. Ama beni duymuyor. Başını çevirip bakmıyor bile. İkisi de salondaki varlığımdan haberdar değiller. Merakım artıyor. Yaklaşıp ona sarılmak istiyorum. Yapamıyorum bir türlü. Sanki annemle aramda aşamadığım bir duvar var. Heykel gibi kalıyorum yanı başında. Bunun tek sorumlusu sensin diyor baba. Bana mı söylüyor diye pedere bakıyorum. Hayır, bana değil. Anneme hitap ediyor babam. Bakışlarımı anneme çeviriyorum bu defa. Ne cevap vereceğini merak ediyorum. Onların tartıştıklarına çok ender tesadüf ettiğimi anımsıyorum. Babamın annemle konuşurken sesini bile yükseltmediğini çok iyi bilirim. Oysa babam bu kez adeta bağırıyor. Annemin ise karşılık verdiği yok. Sadece gözyaşı döküyor. Onlara varlığımı hissettirmek, mevcudiyetimi belirtmek için olanca gücümle bağırıyorum bu defa. Belki de bir çığlık atıyorum. Ama hiç duymuyorlar. O zaman ürkmeye başlıyorum. Beni neden işitmediklerini anlamıyorum. Oysa orada hemen yanı başlarındayım. Annemin sırtında açık yeşil renkli ipek bir elbise var. Şaşırıyorum. Annem yeşil rengi hiç sevmez oysa. Bu elbiseyi de sırtında ilk defa görüyorum. Babam ise kravatsız. Beyaz gömleğinin yakası açık. Sırtında da ceketi yok. Bunu da yadırgıyorum. Bunun cezasını çekeceksin Ayşe. Donup kalıyorum. Annem ne suç işlemiş olabilir ki babam onu cezalandırmakla tehdit etsin? Üstelik annem bu laflara hiç karşı koymuyor. Sanki suçunu kabul etmiş gibi. Sadece bir suçlu gibi gözyaşı döküyor. İnanamıyorum. Annem suçlu olamaz. O melaike gibi bir kadındır. Suç işlemesi imkansız. Öfkem kabarıyor. Annemin gösteremediği tepkiyi ben göstermek istiyorum. Buna şiddetle itiraz etmeli, annemi savunmalıyım. Ama neyi savunacağım? Babamın iddiasını bilmiyorum ki. Gerçi önemli de değil bu iddia. Suçlama ne olursa olsun o daima masumdur. Lekesiz, saf ve tertemiz bir kadın. Anaların en iyisi. Ama neden babamın suçlaması karşısında ağzını açıp tek kelime etmiyor? Yoksa babamın haksız iddialarını kabul mü edecek? Hayır, bunu yapmamalı, susmamalı, kendini savunmalı. Yeniden aralarına girmek istiyorum. Aman Tanrım, acaba neden beni fark etmiyorlar? Neden oradaki varlığımı hissetmiyorlar? Yoksa beni görmüyorlar mı? Tam o sırada salonun kapısı yeniden açılıyor. Hiç tanımadığım bir adam beliriyor eşikte. Bir yabancı yüzünü seçemiyorum. Onun burada ne işi var acaba? Neden bizim aile meclisimize bu kadar sorumsuzca iştirak ediyor? Burada bir tartışma hüküm sürüyor. Aile içi bir ihtilaf. Onun bunu işitmemesi gerekiyor. Annemle babam beni hissetmiyorlar ama belki ben o yabancıyı buradan uzaklaştırır, aile mahremiyetinin sırlarını öğrenmesine engel olabilirim. Salonun kapısına doğru koşuyorum. Lakin tam kapının önüne geldiğimde yerime çakılıp kalıyorum. Gözlerim irileşiyor, dehşete kapılıyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmediğimi anlıyorum. Adamın yüzü yok. Tam çehresinin olduğu yerde mat bir beyazlık var. Sanki derisi beyaz bir kumaş. Dilim tutuluyor. Öylece kalıyorum. Yüzsüz yabancı, şaşkınlığımı anlamış gibi iki adımda yanıma yaklaşıp beni omzumdan itiyor. Paldır küldür yere yuvarlanıyorum. Bana hiç aldırmadan bizimkilere doğru yaklaşıyor. Yerden kalkamadan arkasından bakıyorum adamın. Onun hiç umursadığı yok. Yuvarlandığım yerde dizlerim titremeye başlıyor. Ayağa kalkacak mecalim yok. Ama çok tatsız bir şeyler olacağını sezinliyorum artık. O yüzsüz adam kötü biri ve buraya da içindeki melaneti taşımak için geliyor. Aileme bir kötülük yapacak. Neyse ki babam burada. O gerektiğinde hepimizi rahatlıkla korur. Ya ben bir şey yapamayacak mıyım? Ailemin yardımına koşmayacak mıyım? Yerden kalkmaya çalışıyorum. Dizim kanıyor. Yere düştüğümde çizilmiş olmalı. Dizime bakıyorum. Bir şaşkınlıkta o zaman yaşıyorum. Ayağımda kısa pantolon var. Rüyamda bütün zaman kavramı birbirine karışmış durumda. Ben daha henüz kısa pantolon giyen bir çocuğum. Ama nasıl olur? Kendimi erişkin, koca bir adam gibi görüyorum. Bir zaman tünelinin içinde olduğumu ne yazık ki geç idrak ediyorum. Düştüğüm yerden sıçrıyorum. İçimden bağırmak geliyor. Salondaki yabancının varlığını bizimkilere duyurmak istiyorum. Ama beceremiyorum. Ağzımdan çıkan feryatları yalnızca kendim duyuyorum. Adam onlara yaklaşıyor ve cebinden sivri bir hançer çıkarıyor. Belli ki niyeti kötü. Aileme zarar verecek. Son bir çığlık daha atıyorum. Gözlerimi açtığımda her zamanki gibi yatakta buldum kendimi. Derya yanımda uyuyordu fakat hiç terlememiştim bu sefer. Sanırım rüyamda bağırmamıştım ama kabusumda attığım o son çığlık sadece rüyamda kalmıştı. Derin bir nefes almıştım. Gördüğüm o karabasanlar sonrası kendimi çok yorgun hissederdim. Fakat bu sefer öyle olmamıştı. En ufak bir yorgunluk duymuyordum. Galiba bu elalade bir rüyaydı. Karanlık odanın içinde yanımda uyuyan Derya'nın muntazam alıp verdiği solukları dinlerken hiç kımıldamadan düşünmeye çalıştım. Bu son gördüğüm rüya gerçekten bir karabasan değil miydi? Şayet değilse o yüzü olmayan adamın rüyamda ne işi vardı? 3. Bölüm. İkimiz de dikkatle babamın derisi karışmış yüzüne, feri kaçmış gözlerinin içine bakıyorduk. Cemal Efendi'nin hazırlayıp elimize sunduğu sabah kahvelerinden bir yudum bile almamıştık daha. Babam beklenmedik ve habersiz yaptığımız sabah ziyareti karşısında zaten şaşırmıştı. Ama onu asıl geren hususun sorduğum sualler olduğunu hemen anlamıştım. Ne de olsa Derya onu daha ikinci kere görüyordu. Mimiklerini, yüzündeki ani değişiklikleri benim kadar net ve iyi anlayamazdı. Dün gece gördüğüm o garip rüyayı sabahleyin sevgilime anlatırken ilk işim bugün babama uğrayıp bazı sorular sormak olacak demiştim. Belki bir doktor yardımı olmadan rüya ve kabuslarımın derinliklerine inip orada yatan gizleri çözemezdim. Ama en azından bu konuda gayret göstermem gerekecekti. Derya biraz çekinerek ben de seninle gelebilir miyim diye sorunca hiç tereddüt etmeden tabii demiştim. O saat sabah 10 sularında babamın evinde aydınlık salonda karşı karşıya oturuyorduk. Önce bizi karşısında görünce sevinmişti. Fakat daha kendisine ilk sorumu yöneltince suratının ifadesi değişivermişti birden. Şimdi ise gerildiğini gayet iyi hissediyordum. Evet baba dedim. Sanırım o zamanlar henüz ilkokula yeni başlamıştım, değil mi dedim. Mümkün olduğunca sesime anlayışlı bir hava vermeye gayret ederek. Bilmem dedi işkilli bir ses tonuyla. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki hatırlamakta zorluk çekiyorum bazı şeyleri. Ne de olsa artık yaşlı ve hastalıklı bir adamım. Galiba geçirdiğim bu felcin de etkisi oldu. Bazen dün yediğim yemeği bile unutuyorum. Sen yine de hatırlamaya çalış baba dedim. Sesimdeki dik ifadeye alışık değildi tabii. Gayri ihtiyari irkilerek yüzüme şaşkın bir bakış daha fırlattı. Fakat doğrudan cevap vermek yerine işi şakaya boğuyormuş gibi mırıldanmayı tercih etti. İlahi oğlum, nereden aklına geldi şimdi o yazlık ev? Rüyanda mı gördün? Garip ama gerçekti. Hakikaten de rüyamda görmüştüm. Evet dedim. Babam bir an durakladı. Ne gördün rüyanda diye dedi sonra titrek sesiyle. Büyük aydınlık bir salon, gösterişli mobilyalar, kalın kadife perdeler. Emin değilim ama galiba bir de geniş bahçe vardı. Oradan uğuldayan sesler geliyordu bulunduğum salona. Babam yine düşünür gibi yaptı. Suade diye'deki yazlık köşk olsa gerek. Öyle ya, oraya yazlığa gittiğimizde sen sanırım ilkokula yeni başlamıştın daha. Orası olmalı. Ama orayı senin hatırlaman lazım. Doğruydu bu. Cidden hatırlıyordum. Büyük ahşap bir konaktı. Ağaçlarla dolu geniş bir bahçesi vardı. Birden bahçenin tam ortasındaki fıskiyeli, içinde kırmızı süs balıklarının bulunduğu havuz canlandı gözümün önünde. Bazen Cemal Efendi elimden tutar, havuzun başına götürerek ufalanmış ekmek parçaları atardım balıklara. Ama balıklar onları yemezdi. Evet dedim. Hayal meyal hatırlıyorum. Bilmek istediğin nedir oğlum? Ne oldu sonra o köşk? Yandı dedi babam. Yandı mı? Ne zaman? Yıllar önce. Aradan seneler geçti oğlum. Ben kaç yaşındaydım? Bilmem, herhalde 7-8 yaşlarında olmalıydın. Evet diye mırıldandım. Bu yangını hatırlıyorum. Babam hayretle beni süzdü. Hatırlıyor musun? Yani yangın anı mı aklına geliyor? Hafızamı zorladım. Gözlerimin önünde bir yangın sahnesi canlanıyordu. Bilmem, galiba diye fısıldadım. Ama bu imkansız. Neden? Zira biz o köşke yazlığa giderdik. Yangın çıktığında Maçka'daki daireye dönmüştük. Yani sen orada değildin. Tabii günlerce o yangın hadisesi konuşuldu aramızda. Zahir konuşmalar aklında yer etmiş olmalı. Mümkündür diye mırıldandım. O yangın neden çıktı baba? Babam konudan sıkılmış gibi homurdandı. Allah'ını seversen Murat, niye o hadiseyi sorup duruyorsun? Tatsız bir olaydı. Şimdi Derya kızımızın yanında geçmişi, üstelik nahoş bir hadiseyi üstelemenin ne anlamı var? Konuşacak başka konu mu bulamadın? Göz ucuyla sevgilime baktım. O da benim gibi dikkatle babamı süzüyordu. Olsun, sen anlat lütfen. Bilmek istiyorum. Pederin suratı asıldı ama sorumu cevapladı. Elektrik kontağından dedi. Ahşap evlerdeki en büyük tehlikelerden biridir. Yaralanan filan olmuş muydu ya da can kaybı? Nedendir bilmem ama babamın yüzü birden sararmıştı. Hayır dedi sertçe. Can kaybı filan olmadı. Sadece bizim Cemal henüz Maçka'ya dönmemişti. Yangın sırasında köşkte sadece o vardı. Yangın gece yarısı çıkmıştı. Hatırladığım kadarıyla biraz durumdan rahatsız olmuştu, hepsi o kadar. Susup biraz düşündüm. Beynimdeki asıl sorun bu yangın hadisesi değildi tabii. O olay sadece köşkle ilgili gördüğüm rüyaya bir girizgahtı sadece. O köşkü ne zaman satın almıştın baba dedim. Soğuk bir şekilde gülümsedi. Ben değil, büyük baban almıştı. Sanırım 30'lu yılların sonunda veya 40'lı yılların başında. Tam çıkaramıyorum şimdi. Zira ben de ufaktım. Bilmiyordum diye fısıldadım. Nereden bileceksin? Dediğim gibi yangın sırasında sen de çok küçüktün. Sonra ne oldu o arsa? Babam içini çekti. Yangınla beraber ev tam bir enkaza dönüştü. Yeniden yaptırmak yerine araziyi satmaya karar vermiştim. Zaten o hadiseden sonra ahşap binalarda oturmamayı yeğledim. Kime sattım peki? Ben sordukça babamın yüzü gittikçe geriliyordu. Neden soruyorsun şimdi bunları? Diye adeta serzenişte bulundu. Sert bir sesle. Merak ettim sadece dedim. Kayserili bir tüccara. Yazık olmuş diye fikrimi söyledim. Keşke bizde kalsaydı. Neden? Ayrım sonu, sayfa 156.